önemli bir şeyin işin içinde. Galata'da 1990'dan sonra başlayan bir aks var. 1990 yılları Galata'nın yeniden canlandırılması ile ilgili bir eylem başlattık biz. O eylemin içerisinde ilk hareket edenlerden bir tanesi Osman Kavala'nın Galata surları içerisindeki mülkiyetidir. Bugün orası Bellek Müzesi'dir. Oradaki aslında Açık Radyo'nun tesislerini sen yaptın. Çok mükemmel bir şekilde yapıldı. Açık Radyo önemli bir iletişim kaynağı. Osman Kavala da bellekle ilgili. Bellek çünkü olmayınca insanlar hayvan oluyorlar. İçgüdüler var, sadece bir şey yok. İnsanlar içgüdüyle hareket ediyor. Hayvanlar da içgüdüyle hareket eder. Ama insanın bir hafızası var. Şu gördüğünüz beyin stokluyor. İşte buna biz hafıza diyoruz. Bu Bellek Müzesi'nin bence o aksın oluşmasında çok büyük payı var. Ardından Terziler Sinagogu. Çok zengin bir sinagog, bir tapınak. Ne oluyor? Kültür merkezi oluyor ya. Tapınağın kültür merkezi olması mucize değil mi? Bence bir mucize. Yani düşünebiliyor musun?
İsmi niye Terziler?
Nasıl?
İsmi niye Terziler Sinagogu?
Terziler şöyle, bir dönemde biliyorsunuz kültür değişikliği olduğu için işte gördüğün gibi pantolon gömlek giymeye başlıyoruz. Entariyi bırakıyoruz. Değil mi? Ya işte kaftan maftan carçur. O sırada aslında muazzam bir şekilde bir elbise sektörü gelişiyor yani. Çok misafir aslında Museviler'dir bunlar. Mesela ben son terzilerden bir tanesi, Galata'da tanıdığım Terzi Jack vardı. Terzi Jack 1990'lı yıllarda artık tersicilik yapmıyordu. Alterasyon yapıyordu. Yani düzeltmeler yapıyordu. Pantolon büyütmek, sütme vesaire şunlar bunlar. Terzicak'la ilgili diyaloğum vardı. Terzicak bana aslında bütün bu şeyi anlatmıştı. Terzilerin nasıl zengin olduğunu. Karı koca çalışıyorlardı çünkü. Karısı vefat edince Jack da Galata'da mütevazi bir şekilde hayatını bitirmeye çalıştı. Yani demek istediğim, terzilerin parası o sinagoga gitti.
Şey bir kısmı acaba niye başka bir hissettiğinde terziler, terzilerle fıkıh arasında bir bağ var mı?
Hayır yok. Bence terziler aslında bakın, terziler ölçmeyi çok iyi bilen adamlardır. İnsan bedenini en iyi tanıyan aslında terzilerdir. Gördünüz mü? Belki siz ona rastlamamışsınız ama eskiden aslında biz elbiseyle gittiğimiz vakit terzilere giderdik. Terzi elindeki aslında bir şeyle sabunla, sabun gibi bir şeydi o. Neyse. Değil mi?
Sabun.
Sabundu galiba. O aslında vücudumuzun üzerindeki hatları çizerdi. O hatlara göre aslında bizim bedenimize uygun kumaşları kesip bize aslında bir takım elbiseler hazırlardı. Terziler de, ya bence zaten fuhuş denen şey kapitalizmin içinde var.
Tabii yani çok daha geç.
Ya bunun terzisi...
Limam kentinden kaynaklı bir şey. Evet. Galata'nın üzerinde limam kentinin olmasından kaynaklı.
Tabii tabii bakın.
Terziler de fuhuşun içinde bir dönem 1800'lerde bir hayli yoğun, çünkü dediğiniz gibi yakın temasları var insanlarla, resmi belgeler olduğu için.
Ben öyle adlandıramıyorum.
Biz fuhuş üzerine programlar yaptığımızda bizle konuşan bir hanım vardı, onu gelenleri satan 2000'li yılların yakın bir tarihte sevgilisinin terzi olduğunu söylemişti.
Ya bunlar müfet meseleler.
Aynı zamanda 4 tane örnek vereyim size, aynı zamanda...
Nuri pek kafa yormadı bunları.
Vergine kökmen hanım da terziydi. Eski 1800'lerdeki sonra yüzyılın başındaki belgelerde bu konuda diplomatik misyonun toplantılar yaptığını, terzilerin bu konudaki aracılığından şikayet ettiğini söylüyorlar.
Abi bak bir şey söyleyeyim sana. İkinci Abdülhamid'in en önemli mimarı Raimondo Daranco diye bir adamdı. Bu kime proje yaptı? Botter'e yaptı. Botter de Abdülhamid'in terzisiydi. Çok para kazanıyorlardı. Anlatabiliyor musun? Çok para kazanıyor. Çünkü zengin kesime iş yapıyorlar. Anlatabiliyor musun? Zaten fakir kesim aslında zaten terziye gitmiyor.
Galata'daki fuhuşun
fuhuş zaten yalnız Galata'da değil ki.
Yok ama burada kurumsal olarak var. Ta şey...
Liman varsa olur tabii bu iş.
Doğal olarak var. Rusya'dan kaçan Yahudilerin buraya geldiği...
Kopenhag'da da aslında fuhuş vardır.
Buraya geldiklerinde bir hayli yoksullar ve fuhuşun dışında bir iş yapamıyorlar. Yani Rusya'dan gelen Yahudiler. Amerika belgelerde
niye ya koskoca rejansın sahipliği
spesifik örnekler
siz rejansa gitmişsiniz
çok soğuk bir şey söylüyorum Bu kadınlar fuhuş sektöründe çalışmaya başlıyor ve bu kez dindar insanlarda bu kez Yahudiler sinagoglarına gelmeden rahatsız oluyorlar. Kendi sinagoglarına fuhuş yapan kadınlara gelmesinden rahatsız oluyorlar ve onlar da bir şekilde kendi sinagoglarını kurmak için para filan topluyorlar o dönemde. Dolayısıyla bunlar varken, dini ihtiyaçları varken bir yandan da tercihler sinagoglarının olması enteresan bir tesadüf. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Ya senin söylediklerine ben pek katılmıyorum. Çünkü aslında fuhuş genellikle kapitalist şey. Yani kapital bir para kazanma yöntemi çünkü. En kolaydan aslında. Love for sale diyor Amerikalılar yani. Değil mi? Yani sevgiyi satıyorsun.
Liman olduğu için tabii olarak
sen. Ya limandan çıkıyorsun. Liman lokantası. Bırak o kadar geçmişe gitmeye. Sen bana onun yanında Gemiciler Sokağı vardır. Gemiciler Sokağı'nda İstanbul'un en güzel sinagogu vardı. Altı yem bir sinagogu. O sinagog, gemiciler oradan geçip, orada aslında genel evin gelişmesiyle o sinagogda öyle batıl kaldı. Orada da aslında terziler yahut işte bilmem ne sinagogu aslında genişebilirdi. Yani terziler sinagogunun aslında sponsorluğunu yapan, besleyen aslında terziler bence fuhuştan kazanmadılar.
Hep söyledi. Şeyi
fuhuştan yani, kazandı mı?
Meslek olarak hep söyledi, çok yaygın, onu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet döneminde de var, bakarsanız şu an ismini hatırlamıyorum. Bir Müslüman yazar kendi dönemini anlatırken bu işin terzilerin arasında çok yaygın olduğunu, bunun daha Osmanlı'dan geldik, nitekim o kendisi de bunu ifade ediyor.
Neyse, bunu bence burada keselim ya. Bu iş biraz aslında daha fazla detay. Ben aslında pek inanmıyorum bu fırın meselesine. Çünkü şehir aslında bir anlamda zaten kendi...